家リーグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Kasım 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Kıymet Sezer Güngör'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda konuğumuz olacak ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet Gazetesi'nin manşeti obezite gerçeği. SGK ve RTÜK'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu rapor Türkiye'de obezite sorununu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. 2018 yılında 12.371, 2019'un ilk 6 ayında ise 7.402 obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Özel hastanedekilerle birlikte yılda 20.000 obezite ameliyatı yapılıyor. Bu ameliyatlara 2018'de 43.826.000 lira, 2019'un ilk 6 ayında ise 31.096.000 lira harcama yapıldı. 2019'un ilk 6 ayında 3.343.000 lira değerinde 55.753 kutu zayıflama ilacı kullanıldı. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izliyor. İzleyicilerin %40.9'u televizyon izlerken yeme içme alışkanlığına sahip. Televizyon karşısında erkeklerin yeme içme alışkanlığı %48,5, kadınlarda ise %33,9 demiş Milliyet Gazetesi. Hemen yanda mutabakattan geri adım atmayız başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile güvenli bölge konusunda imzalanan mutabakatlardan geri adım atılmayacağını belirterek, ne Amerika Birleşik Devletleri 120 saatlik sürede teröristleri bölgeden çıkarabildi, ne de Rusya 150 saat içerisinde teröristleri bölgelerden çıkarabildi. Teröristlerle mücadele sürüyor. Trump'la görüştük, Putin'le de durum değerlendirmesi için görüşeceğim dedi. Erdoğan, Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse, Mazlum Kobani de o kadar önemli bir terörist, hiç fark yok diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu gece Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlüt Kandili bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiül Evvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlüt Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Biz de İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni kutluyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti işte zehir tarlası. Hürriyet, onlarca kişinin zehirlendiği ıspanaklara karışan şeytan elması otunun toplandığı Ankara Beypazarı'ndaki tarlaya gitti. İşçilerin zehirli olan şeytan elması isimli yabani otu ıspanakla karıştırdıkları için tarladan topladıklarını söyleyen Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, işçilere ve çiftçilere otlarla ıspanakla ilgili eğitim vereceğiz. Bundan sonra herkes daha dikkatli olacak dedi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise yaşananları şöyle anlattı. Olayın yaşandığı yer tarım arazileri içerisinde değil. Bu otun olduğu yer ıspanağın ekildiği çok küçük bir alan. İşçiler ıspanağı alttan keserek giderken karıştırmış. Otun karıştırılması tamamen iş kazası. Zirai ilaç da yok diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti dar gelirliye kiradan ucuz ev. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirlileri 20 yıl vade ve tarihin en düşük faiziyle ev sahibi yapacak modeli açıkladı. Asgari ücretli ve dar gelirliye yönelik modelin finansman altyapısını tamamladık. Konut kredisinde vade 20 yıl, faiz de tarihin en düşüğü olacak. Dar gelirliler kiradan daha ucuz maliyetli konut sahibi olacak. Her yıl bu modelden en az 100 bin vatandaşımız yararlanacak. Evlerin modelleri, şehirler, şartlar bu ay bitmeden açıklanacak. Bu modelin diğer sektörlere de önemli katkısı olacak. Bunlar başlangıç, yakında daha güzel müjdeler vereceğiz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası'yla buluşma programında konuştu. Bu açıklamaları o toplantıda yaptı. 8 yıllık kirli planı 8 günde parçaladık. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı harekatıyla dostlarımızı ve düşmanlarımızı görmüş olduk. Türkiye'yi karşısına alma pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları unutmayacağız dedi. Barış Pınarı harekatıyla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça ettik. YPG, PKK, DAEŞ'ın çekileceği sözünü verenler bunu hala gerçekleştirmiş değil. Bağdadi'nin eşinin yanı sıra DNA'sı doğrulanmış çocuğu dahil yakın çevresinden 13 kişi elimizde. Amerika'ya gitme kararı verdik. Trump'la yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldık. Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi takdir etmesini bil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve UEFA'nın sporcularımızın asker selamına yönelik haksız ve ayrımcı tavrını reddediyoruz açıklamasını da yaptı. Akşam gazetesinin manşeti Bağdadi'nin sırları çözülüyor. Başkan Erdoğan, DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin yakalanan aile üyeleri arasında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olduğunu belirterek şu anda açıklamayı doğru bulmadığım bilgiler var, derinleştiriyoruz dedi. Star gazetesinin manşeti Bağdadi işi derinleşiyor. Başkan Erdoğan, Bağdadi'nin ailesinin yakalanmasının ciddi boyutlara gittiğini belirtti. En yakınındaki 13 kişi şu an elimizde. Sorguları kararlılıkla sürüyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim, dedi. Bağdadi'nin tüm yakın çevresi ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşme gayreti içerisinde. En son Azez'de ablası, eşi ve çocuğu yakalandı. Yakaladıklarımızı geri gönderme merkezimize alıyoruz. Adalet Bakanlığımızın vereceği kararı bekliyoruz. Eşi 1,5 yıldır elimizdeydi fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Olay çifthaneye giderken bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Her şey çok daha net hale geldikten sonra açıklamasını yapacağız. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Gazetesi'nin manşeti 20 yıl vadeli ev, asgari ücretliye, dar gelirliye müjde demiş Türkiye Gazetesi. Her sene 100 bin kişi tarihin en düşük faiz oranıyla kiradan bile az ödeyerek ev sahibi olacak. TOKİ'nin içinde yer aldığı projenin altyapısı hazır. Ev tipleri ve şehirler yakında açıklanacak. Ev hayali kuran asgari ücretli ve dar gelirliye müjde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. 20 yıl vadeyle ve Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranıyla kira, hatta kiradan bile daha ucuz bir maliyetle asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak çalışma hazırladık. Her sene yaklaşık 100 bin kişiyi ev sahibi yapacağız, dedi Bakan Berat Albayrak. TOKİ'nin de içinde yer alacağı modelin ev tipleri, şehirleri, uygulama şartları gibi detayları bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını söyledi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Projenin diğer sektörlere de katkı sağlayacağını belirtti. Daha güzel müşterilerimiz olacak. Sanayicimize, esnafımıza destek için devreye aldığımız kredileri güçlendireceğiz, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye kavgası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'daki Washington ziyaretinin kesinleşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Türkiye tartışması başlattı. Ziyareti sabote etmek isteyen bazı senatörler Türkiye'yi hedef alan yaptırım tasarısını Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken gündeme almak istedi. Kriz çıkmasını istemeyen Trump yönetimi ise bu girişimi engelledi. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, Erdoğan buradayken bu tasarının görüşülmesinin iyi bir fikir olacağını düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Demokratlar adına konuşan Bob Menendez de tasarıyı gündeme getirmeyi umuyorduk ancak başkanın Erdoğan buradayken hiçbir şey yapmak istemediğini hissediyorum, dedi. Cumhuriyetçi Lindsey Graham'la birlikte Türkiye karşıtı yaptırım tasarısının mimarlarından olan Maryland senatörü Chris Van Hollen davetin feshedilmesini istedi. Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması için Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Trump'ın ise veto yetkisi var, demiş Yeni Şafak gazetesi. 13 Kasım hazırlığı başlığı var. Erdoğan ve Trump'ın 13 Kasım'daki görüşmesinden önce iki liderin ekipleri hazırlıklara başladı. Amerika Birleşik Devletleri heyeti bugün Ankara'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet iki gün Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Bağdadi'nin 13 yakını elimizde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdadi'nin ablasını Aziz'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu an elimizde, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 151 ülkeden 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Kim bunlar? Bunların içinde DAEŞ var, diğer teröristler var. Şu an hapishanelerimizde 737'si yabancı uyruklu olmak üzere 1149 DAEŞ'li var, diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PYD'nin cezaevlerinden çıkardığı çoğunluğu kadın ve çocuk 270 DAEŞ'liyi tekrar cezaevlerine yerleştirdiklerine değinen Erdoğan, yakalanan DAEŞ mensupları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini anlattı, diyor Yeni Birlik gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili olarak da Erdoğan, Görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları, bunları ele alacağız. İkili ilişkilerde özellikle S-400, Patriot ve F-35 konusu, bunlar da görüşme içerisinde yer alacak konulardır ifadelerini kullandı. S-400'ün alındığını ve bu işin bittiğini belirten Erdoğan, ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz, bunu da kendilerine teklif ettik şeklinde konuştu. Milat gazetesinin manşeti yeni utanç duvarı. Türkiye milyonlarca mazluma kucak açarken Avrupa sığınmacılara insanlık dışı davranıyor. Avrupa'da mültecilere karşı örülen jiletli tel örgü ve duvarların uzunluğu Berlin duvarını 6 kat aştı. Diriliş Postası manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti yıkılmaya mahkum duvarlar ördüler. Orta Doğu'yu petrol ve doğalgaz rezervlerine çökmek için ateşe veren batılı ülkeler, yerinden yurdundan ettikleri mültecilere karşı Avrupa'nın göbeğinde eskisinden 6 kat daha büyük yeni duvarlar inşa etti. Oysa 9 Kasım 1989'da yıkılan Berlin Duvarı'nın üzerinden sadece 30 yıl geçti.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Yılmaz günaydın.
Günaydın Arzu Türktağ.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii hemen gündemi aktaralım. Bugün Ankara önemli bir konu ağırlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le mücadele ve Suriye angajmanı özel temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek. James'in temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da yapacağı görüşmenin hazırlıkları olacak. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut durumda ele alınacak. Suriye İç Savaşı'nın çözüme kavuşması için ve terör örgütü DAEŞ'in kalıcı olarak yok edilmesi için bazı konular masada olacak. Saat 17'de James Jeffrey, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile bir görüşme gerçekleştirecek. Saat 17'de olacak bu görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda. Daha sonra da James Jeffrey saat 20.30'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere 2020 bütçe teklifi görüşmeleri yapılıyor Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Bugün de Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak komisyonda ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan komisyonda bir sunum gerçekleştirecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bir programı olacak. Bugün Türkiye İş Kurumu'nun 10. Olağan Genel Kurulu var Ankara'da. Zehra Zümrüt Selçuk da bu Olağan Genel Kurul'a katılacak ve burada bir konuşma gerçekleştirecek. Bunu da takip ediyor olacağız. Yargının gündemine de bakalım. Her zaman olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar görülmeye devam ediliyor. Ankara Sincan Adliyesi'nde bugün iki önemli dava olacak. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üstündeki eylemlerine ilişkin davaya bugün sanık savunmalarıyla devam edilecek. Ayrıca bir diğer davada 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı dava olacak. O davada bugün tanık beyanları ile devam edecek diyelim ve gündemi bu şekilde aktaralım. Arzu Türkdoğan.
Ahmet Yılmaz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Yılmaz gündemi aktarırken ilk sırada verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün ve yarın Türkiye'de olacak. Hı hı. Hem Ankara'da hem İstanbul'da temaslar gerçekleştirecek. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Bildiğiniz gibi James Jeffrey'in son ziyareti bayağı bir gergin ortamda gerçekleşmişti. Barış Pınarı Harekatı oldu. Çok kısa bir sürede M4 karayoluna kadar ulaşan bir harekattı bu. İki ilçe neredeyse tamamen terör örgütünden temizlendi. Hemen Amerika heyet göndermişti. Mike Pence vardı, Pompeo vardı, hem başkan yardımcısı hem Amerikan Dışişleri Bakanı. James Jeffrey de oradaydı. Geniş kapsamlı bir heyet olarak geldiler. James Jeffrey biliyorsunuz Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim. Türkiye'de görev yaptığı dönemde de Türklerle iyi ilişkiler kurmuş bir isim. Türkiye bürokrasisiyle, Ankara bürokrasisiyle. Haliyle James Jeffrey ilk geldiğinde bir umut vaat ediyordu ilişkilerin düzelmesi açısından. Bugün gazetelerden biri de zaten ilişkiyi tamir misyonu onda diye yazmış. İlişkiyi tamir için mi gelecek, o konuda çok emin olamıyoruz. Neden? Çünkü henüz ilişkilerin tamir edebilecek noktada değiliz Suriye sahasında. Neden? Biz Amerika ile bir mutabakat yapıldı. Ama Amerika mutabakatın sahada doğrulamasını yapmadı. Terörist örgüt bölgeyi terk etmedi. Mutabakat bittikten sonra da Resulayn'a çok yoğun saldırılar oldu. Ki görüyorsunuz Tel Abyad'da bombalar patlıyor şehrin ortasında. Bu kısmı barış planı harekat bölgesi kısmı. Ama Türkiye Rusya ile bir mutabakat yaptı biliyorsunuz. Türkiye'nin bu bölgede operasyon yapmasını zaten kimse istemiyor. Bu mutabakat olduğunda da bir anda Türkiye Barış Pınarı Harekatı için girdiğinde ve Amerika ile mutabakat olduğunda, Amerikan askeri çekilmeye başladığında bu sahalara bir anda Rusya ve Esed rejimi gelmeye başlamıştı. Rusya ile de mutabakat yaptık. Biz sorun diplomasiyle çözülsün. Kararlılığı hep baştan beri vardı. Zaten son ana kadar hep diplomasi işletildi. Son noktaya gelindiğinde artık tehdidi diplomasinin çözemeyeceği, kilitlendiği noktalarda da harekatlar icra edildi. Şimdi Rusya ile bir mutabakat kapsamında biz Fırat'ın doğusunda bekamızı tehdit eden ilk etapta yaklaşık 30 kilometrelik derinlikte bir alandan bahsediyoruz. Bu 30 kilometre nereden çıkıyor? Türkiye'nin yeni savunma konsepti, 15 Temmuz'un ardından DAEŞ'le mücadeleyle birlikte gündeme getirdiği. Ben ülkemi sınırlarımın ötesinden korurum terörist saldırılara karşı. Burada belirlenmiş bir mesafe bu 30 kilometre. Şimdi geldiğimiz son süreçte baktığımızda nedir? Diplomasiyi uyguluyoruz. Barış planı harekat bölgesinde yeniden onarıyoruz. Oraları insanların dönmesini sağlıyoruz. Ama diğer alanlarda Türkiye'nin harekatı duruldu. Ama diğer alanlarda teröristlerin terk etmediğini görüyoruz. Rusya 34 bin YPG'linin bölgeyi terk ettiğini söylemişti. Silah mühimmat rakamı da vermişti ama hali hazırda sahaya gidildiğinde bunun doğru olmadığı görülüyor. Hatta bugün bizde Yeni Şafak gazetesinde de vardı. Ruslar YPG ile neredeyse ortak çalışma alanları bulmuş durumdalar. Amerika şimdi bunun neresinde? İlişkiyi tamire geri dönecek olursak. Irak-Suriye sınırına, yani Kamışlı'nın doğusuna doğru gidildiğinde Amerika tekrar oralara geldi. Tekrar oralarda devriye attı. Türkiye ve Rusya Kamışlı'nın batısında devriye atarken biz Kamışlı'nın doğusunda Amerikan askerinin YPG'lilerle devriye attığını gördük. Amerika bir kararsız. Askerimi çeksem mi çekmesem mi? Çünkü bölgede dengeler değişti. Tabii ki kendi varlık gösterdiği bir alana şimdi Rusya da geldi. Biraz saha karıştı. Hı hı. Ama bunun Türkiye için en azından terörle mücadelesinde bu saha karışıklığının güzel sonuçlara yol açması bekleniyor. Bu şimdi Amerika geldi, Deir'i orada petrolü koruyacak biliyorsunuz. Bu da Türkiye'nin çok iyi baktığı bir şey değil. Kimin petrolünü kime karşı koruyorsunuz? Haliyle ilişkileri tamir için biraz erken sanırım. Yine bizim gazetemizde Türkiye kavgası diye bir başlık olduğunu da gördünüz. Şimdi Türkiye ile ne zaman böyle görüşme, ne zaman bir temas olacak olsa Amerikan Kongresi'nden aleyhte kampanyalar hemen başlatılıyor. Bir grup da Türkiye ile ilişkilerin tamamen koparılmasını istiyor tabii ki. Onlar tekrar Türkiye yasalarını gündeme getirmeye çalışmışlar kongrede. Tabii Trump engelliyor. Bildiğiniz gibi Başkan Trump bazı konularda Türkiye'ye hak verdiğini bizzat söyledi, bizzat açıkladı. Haliyle bu kavganın sonu, bu ilişkiler nereye gider, tamir edilir mi, edilemez mi? Hı hı. Bütün bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama her şey çok karışık.
Evet.
Atılan adımlar hiç öngörüldüğü gibi ya da dostane değil. Erdoğan-Trump görüşmesi ve belki öncesinde Erdoğan'la Putin'in görüşmesi daha öngörülebilir kılacak. Daha öngörülebilir kılacak diyebiliriz.
Şimdi 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde aslında çok önemli başlıklar var. Bir kere Türkiye S-400 füze savunma sistemini satın aldı geçtiğimiz aylarda. Bu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir soruna neden oldu. Şimdi F-35 başlığı önemli. Bir de Patriotlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi yaptığı basın toplantısında eğer uygun olursa Patriotlar ile ilgili de olumlu düşünülebileceğini söyledi. Bu başlıklardan biri. Neler görüşülür ve 13 Kasım'daki o görüşmeden neler çıkar size göre?
Şimdi tabii öncelikle gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadelesi ve güvenlik endişeleri olacaktır. Bu doğrultuda mutabakat gözden geçirilecektir. Ne noktaya gelindiği gözden geçirilecektir. Amerika'nın geriye dönüp nerelerde asker bırakmak istediği gözden geçirilecektir. Ve güvenli bölgenin tesisi konusunda destek beklenecektir. Bu bir açıdan. İkinci açıdan da Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları ve ilişkilerin gözden geçirilmesine yönelik kararlar. Kongreden de çıkmıştı bu yönde bir karar ve büyük çoğunlukla çıkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Türkiye'ye yönelik yaptırımlar sürekli gündeme getiriliyor. Silah, mühimmat ama Türkiye biliyorsunuz kendi ürünlerini üretiyor. Haliyle bu da Amerika için bir sıkıntı. Yani Türkiye'nin kendi ürünlerini üretiyor oluşu. Amerika bir pazar kaybediyor aynı zamanda. Ve Trump'ın biraz daha ticari baktığını olayları düşündüğünüzde, çünkü Amerika'yı kalkındırmak istiyor ve müşteri kaybetmek de istemiyor. Şimdi Patriot, Türkiye şunu Rus sistemiyle yetinmeyecek Türkiye. Bunu net olarak bilelim. Şimdi biz Suriye Savaşı başladıktan sonra NATO'nun da aynı zamanda Güneydoğu sınırlarının tehdit altında olduğunu, Türkiye'nin Güneydoğu sınırları, NATO'nun Güneydoğu sınırları tehdit altında olduğunu söyledik. Ve NATO'dan bu konuda önlem almasını istedik. NATO'nun yaptığı şeyler çok açık. Bazı füze bataryaları gönderildi. Patriot geldi, Sampti geldi. Bazı ülkeler getirdi. Sonra çok gerekli olduğu zamanlarda, katyuşalar düştüğü zamanlarda çekiyoruz gibi açıklamalar yapıldı. İşte biz çekiyoruz, şu gelecek, bu gelecek. Arada boşluklar oldu. Türkiye bu sırada dedi ki hayır, bu benim acil önlemim. Ben bunu alacağım. Ama maalesef Batılı müttefiklerinden samimi teklifler alamadı. Çünkü acil bir ihtiyacı vardı. Ve çok da sayıda alacaktı. Ama çeşitli zorluklar çıkardılar. Bunlar sürekli yazıldı, çizildi. Geldiğimiz noktada da bize en uygun öneriyi, en uygun teklifi veren Rusya'yla biz bu noktada anlaştık. S-400 sistemlerini aldık. İlk sistem geldi. İki bataryadan oluşan bir sistem. İki bataryadan oluşan bir iki sistem daha gelecek. Bunun çalışmaları da yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Hı hı. Burada herhangi bir beis yok, herhangi bir durum yok. Ama bulunduğumuz coğrafya itibariyle, yani biz tam doğuyla batının ortasında kavşak noktada bir coğrafyadayız. Çevremizde bir sürü olaylar var, bir sürü tehdit var. İran, Irak, Suriye, şimdi Doğu Akdeniz, bir taraftan Libya, tamamen sıkıntılı bir alandayız. Haliyle bizim bu bölgede bir ülkeye kanalize olma şansımız yok. Rusya'dan S-400'leri aldık. Amerikalılar uygun tekliflerle gelirlerse Patriot'ları almaya hazırız. Aynı zamanda zaten kendi sistemlerimizi üretmek üzere bir çaba içerisinde Türkiye. Aynı zamanda da Avrupalı ortaklarımızla SAMP/T'nin yeni bir modelini üretmek üzere de çabalıyor. Yani baktığımızda Rusya'ya bağımlı bir hava savunma sisteminden ziyade çok ürünlü, çok alternatifli bir hava savunma sistemi zaten istiyor. İyi bir öneri geldiğinde alacaktır ve bu öneriyi çok ciddi bir şekilde değerlendirecektir. Ama şu ana kadar da bulamadık. Gördüğünüz gibi Trump satmak istese de Amerikan Kongresi ve Amerikan siyaseti bayağı durumu karıştırıyor. Pentagon'un bakışı da keza belli zaten. F-35'ler konusuna gelecek olursak, F-35'ler sorununun aşılması bekleniyor Türkiye tarafından. Hı hı. Çünkü biz üretici ortağız. Hı hı. Ayrıca da bu uçakların parasını verdik. O uçaklar orada duruyor. Çok ciddi bir alım yapacağız biz F-35'lerle ilgili. Ama çaresiz de değiliz. Çünkü aslında NATO'ya bağımlı kalmak ya da Rusya'ya bağımlı kalmak ya da herhangi birine bağımlı kalmaktan ziyade ihtiyaçlarımızı çok rahat ambargo koyduklarında ihtiyaçlarımızı çok rahat karşıladığımızı artık müttefiklerimiz de görüyor. Haliyle F-35'ler konusunda da buradan bir ilerleme çıkar mı? Belki daha çok erkendir. Çünkü biliyorsunuz satrançlar oynanıyor. Bağdadi üzerinden bazı mesajlar gidip geliyor. Kongre'deki kararlar üzerinden gidip geliyor. Suriye'de ne olacak? Bunun üzerinden bazı kararlar bunlara bağlı biraz da. Bunlar için bir koz olarak tutuluyor. Şu aşamada olur mu bilemiyoruz. Ama bunlar uzun süre konuşulacak ve nihayetinde iki ülke arasında stratejik ortaklık kazanır diye düşünüyoruz. Çünkü Amerika bu coğrafyada Türkiye'yi hiçbir şekilde kaybetmek istemeyecektir. Türkiye için de gerek F-35 gerekse hava savunma, yani NATO bünyesindeki varlığı önemli. Aynı önemin gösterilmesini de karşıdan da bekliyor. Bunu gördüğünde de zaten gerekli adımları atacaktır. S-400 sistemin Nisan ayında işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Bu konuda da herhangi bir beis yok. Ciddi çalışmalar yürütülüyor. Tıkır tıkır o konuda işliyor. Bundan da geri adım yok. Onu da zaten Cumhurbaşkanımız belirtmişti. Durum
peki
böyle.
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı basın toplantısında Bağdadi'nin yakınlarının, eşinin DNA'sı doğrulanmış çocuğunun yakalandığını, ele geçtiğini söyledi. Bu neticenin önemli olduğunu, daha da genişleyeceğini belirtti. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi şöyle, Bağdadi'nin zaten Bağdadi'ye yönelik operasyon bir sürü soru işaretlerini de beraberinde getirdi, biliyorsunuz. Buradan da çok yoğun tartışılmıştır bu konu. Günlerce tartışıldı. Nedense Bağdadi İdlib'de bulundu. Orada Bağdadi'ye operasyon düzenlendi. İşte helikopterler o kadar saat Erbil'den buraya gelebilir miydi gibi ayrıntılar oldu. İşte Rusya DNA işte belge istedi, gerçekten öldürdünüz mü diye. Amerika işte biz teyit ettik, sahada teyit ettik. Yok işte şundan teyit ettik, bundan teyit ettik. Bir sürü açıklamalar geldi. Şimdi burada biraz Türkiye'yi de DEAŞ'la birlikte biliyorsunuz bu sosyal medyada özellikle çok yoğun yürütülmüştü. DEAŞ'la birlikte anılan kampanyalara da bu alet edilmek istendi bu olay. Şimdi Türkiye bu bölgede ve baktığınızda Fırat Kalkanı Harekatı ki bizim Suriye kuzeyindeki ilk harekatımızdır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele vermiş tek ülke, tek silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Amerikan askeri aynı mücadeleyi vermedi. Ama silahlı kuvvetler o gün DEAŞ'la çarpıştı. Yaklaşık Irak'takilerle birlikte 4700'e yakın bir rakam zikrediliyor. DEAŞ'la teröristi etkisiz hale getirdi. Ve bu mücadeleye de devam ediyor. Bir sürü tutuklu terörist var 1150 diye açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupalılar da var, yabancı teröristler de var. Bu şekilde baktığınızda çok toplumlu bir terör örgütü var. Ve her nedense bunlar bizim bulunduğumuz bizim harekat bölgelerimize ve İdlib'e doğru kaydırılmak isteniyor. Ama bunlar yakalanıyor. Biz Bağdadi'nin bütün aile üyelerini yakaladık ve bunları da konuşturduk. Büyük ihtimal burada da kozlar var. Gerek telefon görüşmesi öncesi gerek 13 Kasım'daki görüşme öncesi bu mesajların karşılıklı verildiğini görüyoruz.
Peki şimdi bakalım 13 Kasım ve sonrasında neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
programımıza
katıldığınız için. Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı kandiller diliyorum.
Sağ olunuz. Tüm sizin de yeni kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Şimdi sporun gündemine biraz önce Kıymet Sezer Güngör'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan gezisi öncesi yaptığı basın toplantısında bırakmıştık. Orada yaptığı açıklamalarda. O açıklamalarda sporla ilgili bir başlık da vardı. UEFA'nın sporcularımızın asker selamına yönelik haksız ve ayrımcı tavrını reddediyoruz dedi. Evet. Olayın ayrıntılarını sizden öğrenelim.
Bildiğiniz gibi bu Barış Pınar Harekatı'ndan sonra milli müsabakalarımızda gol atan futbolcularımızın maçtan sonra orada görev yapan askerlerimize selam göndermeleri hakikaten önemli bir mesajdı bizim için. Hepimizin yüreğini kabarttı ama bundan rahatsız olan kesimler vardı. Maalesef ki UEFA nezdinde soruşturma açılması gibi çok ileri bir düzeye varan bir aymazlık söz konusu. Aslında dünyanın her ülkesinde sevinçlerini paylaşan futbolcuların, sporcuların, tüm spor dallarındaki sporcuların zaman zaman yapmış oldukları bir hareket bu. Bu konuda soruşturma açılmasını ilk olarak gündeme getiren Fransa Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla UEFA'ya direkt müracaat ettiler. Bir fotoğraf var. Geçen de Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasaboğlu da bu fotoğrafı paylaştı. Macron'un karşısında bir Fransız futbolcu asker selam vermiş duruyor. Yani bunlara hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama bizim bu tabii biraz da Barış Pınar Harekatı'na karşı da bir tepki olarak bunu yaptılar. Ama bunun bir barış harekatı olduğunu artık işte tüm dünya kabullendi. Cumhurbaşkanımızın şu anda soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmadan ben bu kadar tepkiden sonra bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. Ama soruşturma açılmış olması ayıp bir defa. Cumhurbaşkanımızın dün yani yurt dışına gidiş seyahat öncesinde tamamıyla siyasi açıklamalar beklenilen bir ortamda basın toplantısında böyle bir konuya paragraf açması son derece önemli. Ve UEFA'ya verilen bir mesaj. Herhalde bu mesajı alırlar diye düşünüyorum.
Peki bakalım gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Şimdi bir yandan takımlarımızın uluslararası arenada yaptıkları maçlar var. Evet, aldıkları üzücü sonuçlar var. Galatasaray Real Madrid karşısında 6-0'lık bir yenilgi elde etti. Dün de Beşiktaş Trabzonspor kötü sonuçlar aldı. Bir tek Başakşehir güzel bir sonuç elde etti. Nasıl değerlendireceksiniz maçları?
Maalesef kötü gidiyoruz. Yani takımlar nezdinde kötü gidiyoruz. Milli takımımız iyi gidiyor.
Ama salı günü biz Tansu Polatkan'la konuştuk. Kulağını çınlatalım. O böyle bir sonuç çıkacağını anlattı bize.
Ya, görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var. Yani Tansu abi de tabii yılların yorumcusu ve bu işin duayenlerinden. Tabii ki görülüyor. O gelecek görülüyor. Hiç hayal görmeye gerek yok. Takımlarımızın durumu ortada. Mali durumları ortada. Kadro yapıları ortada. Bu durumda yani Başakşehir'in dün akşam 3-0 gibi bir sonuçla galip gelmesi biraz da beni şaşırttı işin gerçeği derseniz. O da aslında şöyle oldu. Maç 0-0 gidiyordu. 77. dakikada bir penaltı ve kırmızı kart, ikinci sarıdan kırmızı kart olayı olunca oradan 1-0'dan maç koptu. 3-0 oldu. Ha ellerine ayaklarına sağlık. Emeği geçenlerin hepsinin. Tebrik ediyoruz Başakşehir'i. Asla başarıyı küçümsemiyoruz. Ama şunu demek istiyorum. Beklemiyorduk. Çünkü takımlarımızın genel gidişatı bize bir başarı ışığı maalesef vermiyordu.
Nedir olmayan takımlarımızda?
Olmayan nedir? Bir defa şu var. Kötü yönetim. Futbol takımlarımız gerçekten kötü yönetiliyor. Yıllardan beri gelen bir süreç bu. Şimdi Fatih Terim maçtan sonra diyor ki biz diyor futbolcuların diyor geçmişteki kariyerlerine para veriyoruz diyor. Halbuki gelecekteki kariyerlere doğru bir yatırım yapmalıyız diyor. Aslında güzel bir teşhis. Biz hep 34, 35, 36 yaşında yaşı geçmiş insanlara dünya milyon eurolar yatırıyoruz, para veriyoruz. Ama Avrupalı ne yapıyor? Geliyor burada 18-19 yaşındaki çocuklara bakıyor. Bir 18'e 500 bin euro veriyor da en fazla 1 milyon euro veriyor. Onu alıyor götürüyor. Onu
yetiştirmeye devam ediyor.
10 yıl sonra onu 30 milyona satıyor. 40 milyona satıyor yani Avrupalı bunu yapıyor. Bizde maddi durumlar sıkıntılı. Bu UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarından dolayı kadro oluşturmada takımlarımız gerçekten istenilen düzeyde kadro yapamadılar. Yapma şansları da yok. Paraları yok çünkü. Parasızlık para geliyor. Nasıl geliyor? Yayın gelirlerimiz dünyada, Avrupa'da bugün ilk 6. sıradayız biz. Avrupa'da yayın gelirleri sıralamasında 6. sırada olan bir ülkenin kulüp takımları bu düzeyde. 32 tane Şampiyonlar Ligi'ne takım katılmış. Avrupa'nın 32 takım. 0 gol atan bir takım var. Galatasaray. 80 tane Avrupa kupalarına takım katılmış. 3 takım var 0 puan alan. Biri Beşiktaş. Yani o kadar kötü ki sonuç.
Evet. Gerçekten o kadar kötü çok ki. Üzücü.
Şimdi evimize döndük. Yani bir Başakşehir hariç hepsi evlerine döndüler. Yani dün akşam 3-1 yenilerek hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem de çarşamba akşamı hezimete uğrayan Galatasaray yuvaya döndüler. Şimdi kaldık baş başa. Baş başa kalınca ne oluyor? Kavgalar başlıyor. İşte geçen hafta maçlardan sonra yaşanan kaosları, verilen demeçleri görüyoruz. Yani kendi içimizde de bir tuhafız. Kendi içimizde de hiç centilmen değiliz. Hiç sporun evrenselliği konusunda hiç kimse o duygularını öne çıkarmıyor. Tamamıyla ben kazanayım, ben kazanmak için her şeyi yapayım, kazanmaya giden yolda her şey mübahtır zihniyetiyle hareket edilince maalesef böyle bir sonuç ortaya çıkıyor.
Evet, peki dediniz ki döndük evimize, kaldık baş başa. O zaman çözümü de düşünmek lazım. Şimdi bugün Güner Civaoğlu bir yazı yazmış Galatasaray'ın o başarısızlığıyla ilgili. Galatasaray'ın o büyük takımı 6-0 yenilirken genç takım 4-1'lik, 4-2'lik bir sonuç almış Real Madrid'e karşı.
Evet, evet, evet, şeyler, minikler.
Evet, evet. Evet. Dolayısıyla bir yandan da çözümü gösteriyor, öyle değil mi bu sonuç?
Şimdi bizim bir defa bir hani günlük, senelik ya da aylık başarıları bir kenara bırakıp 10 yılı başarısını planlamamız lazım. 5 yılın başarısını. Bir Ajax örneği var. Yani Ajax bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde her türlü kupayı alan şampiyon bir takımdı. Ajax bir anda yok oldu. Ama bir 5 sene sonra Ajax bir çıktı ortaya. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. İşte Chelsea ile çok ciddi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. İşte çarşamba günü maçları vardı. Nasıl? Altyapıya döndüler. Döndüler. Biz dediler 5 sene yokuz bu işte. Bizim de böyle bir şey yapmamız lazım. Yani günlük başarıları bir kenara bırakıp ileriyi düşünmemiz lazım. Ama bizde kamuoyu baskısı, özellikle kulüp yönetimlerine gelen yöneticilerin taraftarlarına bu sene şampiyon olacağız mesajını verme merakı ve bu meraktan dolayı günübirlik yapılan yatırımlarla 35-36 yaşlarındaki, 34 yaşlarındaki futbolcular, dünya euroları saymamız bizi buraya getiriyor.
Evet.
Bizim bunu bir kenara bırakmamız lazım. Bırakırsak 5 sene sonra belki biz yeniden oluruz. Milli takımımız iyi durumda dedik. Arada hı-hı, bir para veriyorum. Milli takımımızın iyi olma sebebi şu. Gurbetçi kardeşlerimiz. Hı hı. Şimdi bugün milli takımımızda 6-7 tane işte Avrupa'nın önemli kulüplerinde futbol oynayan futbolcularımız var. Bu çocuklar oralara gittiler. Oralarda yani Avrupa'nın antrenman bilinciyle, Avrupa'nın profesyonel futbolcu olma bilinciyle yetiştiler, yaşadılar. Geldiler, şimdi meyvelerini biz Allah'tan yiyoruz. Onlar milli takımımızın futbolcusu olduğu için. Bu arada önümüzdeki hafta lig yok. Ondan sonraki hafta 14'ünde ve 17'sinde iki tane maçımız var. İzlanda ile İstanbul'da oynayacağız. Andorra'ya gidiyoruz arkasından. Bu iki maçtan 3 puan alma durumumuzda biz hedefimize ulaşmış olacağız. Yani böyle bir çapraşık durum var.
Evet, gerçekten öyle.
Takımlarımızın başarısında böyle bir sıkıntı varken milli takımımız da çok şükür gururumuz olarak devam ediyor. Onlara da başarılar diliyoruz.
Elbette.
Bu akşam ligimiz başlıyor. Bu akşam Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla hafta başlayacak. Geçen hafta baktığımız zaman hakem hatalarıyla dolu bir haftaydı. Hakem hataları, tabii futbolda her şey kötü olunca hakemler de kötü oluyor. Yani hakemlerin, her şeyin iyi olduğu bir ortamda futbolda iyi de hakemler mi kötü? Her şey kötü, hakemler de kötü. Yani VAR da kötü, VAR sistemi de kötü uygulanıyor. Niye derseniz baskılar, yoğun, dürüstçe olmayan müdahaleler hakemler üzerinde ciddi boyutta sıkıntılar yaratıyor. Onlar da sahada verilen kararlara yansıyor. Bu da doğal bir şey. Hakemleri bir defa rahat bırakmak lazım. Evet. Hakemleri hür iradeleriyle göreve çıkacak beyin yapısına getirmek lazım. Şimdi bir hakeme Beşiktaş-Başakşehir maçı verdiler. Beşiktaş-Başakşehir maçı bugün ülkemizin en önemli maçlarından bir tanesi. Hı hı. Ama sadece o maçtaki yönetimden sonra ertesi gün sözleşmesini feshettiler.
Hı.
Böyle olduğu zaman hakemlerin her birinde özgüven kaybı yaşıyor.
Elbette.
Hı. Yani şimdi bir hakem maça çıkarken acaba ben bu maçta X takım lehine hata yaparsam ya da Y takım aleyhine hata yaparsam benim sözleşmem feshedilir mi diye korku var. Niye? Çünkü o X takımının başkanı, Y takımının başkanı gidiyor Futbol Federasyonu'na, işte bu hakemi bitirelim, edelim falan diye lobilerini yapıyor ve sonuca ulaşıyor. Böyle bir ortamda mümkün değil ki. Yani siz, ben şu anda bu koltukta otururken rahatça konuşabilecek bir ortamımız yoksa, bir atmosferimiz yoksa iyi program yapamayız. Ben size iyi şeyler anlatamam burada. Siz iyi sunum yapamazsınız. Hakemler de öyle. Sahaya rahat çıkamıyorlar ki. O yüzden iyi yönetim gösterme şansları yok. O yüzden hakemlerden dürüst, adaletli yönetim, lafta bunların hepsini konuşuyoruz da bunları beklemeye de çok fazla hakkımız yok. Önce hakemlerin orada tam salim kafayla görev yapacakları ortamı sağlamamız lazım diye düşünüyorum ben.
Peki, geçen hafta hakem hataları vardı dediniz.
Bu hafta gelelim. Bu hafta da önemli maçlar var baktığımızda. Şimdi bu akşam Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynuyor. Fenerbahçe geçen hafta Kayseri'den yenik geldi biliyorsunuz. Kayseri'ye yenildi. Ama bu akşam şimdi Kasımpaşa da ligin aslında enteresan takımlarından bir tanesi. Yarın oynanacak diğer maçlar var. Yarınki maçlara baktığımızda da evet, Gençler Birliği Kayseri Spor, Sivas Spor, Konya Spor, Rize Antalya ve Gaziantep Galatasaray. Şimdi Galatasaray orada 6-7 geldi. Şimdi Gaziantep'i yenecek. İşte taraftarlar mutlu olacak. Takım şey olacak. Yani yenecek demeyeyim. Yener diye düşünmüyorum. İşte sanki her şey gül pembeymiş gibi böyle bir ortam çizecekler bize. Durum öyle değil ki. Yani siz aldınız o Falcao denen futbolcuyu, ortada yok. Diğer futbolcuların hepsi dökülüyor. İspanya basını bir şey yapmış, değerlendirme. Hiçbir Galatasaray futbolcu değerlendirmeye almamış yani. Sahada evet. Yok farz etmişler. Evet, evet. O derece. Diğer maçlara baktığımızda Göztepe Malatya, Trabzon Alanya maçı çok önemli. Alanya lider. Yani ligimizin enteresan bir yapısı var. Alanya Spor, Sivas Spor ve Malatya Spor. İlk üç takım bunlar. Düşünün. Yani
bunlar da gösterge, öyle değil mi?
Bunlar da gösterge. Büyük takımlar şapkayı öne koyacaklar, şu puan cetveline bakacaklar. Evet, evet. O yüzden şu 10. haftaya gelinmesine rağmen ligin tepesinde ilk bu 3 takım varsa, ondan sonra Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş sıralanıyorsa, o zaman bu 4 takımın idarecileri şöyle bir şapkayı öne koysunlar, evet, şu puan cetveline baksınlar,
evet,
diyelim.
Evet, hem içeride hem dışarıda pek çok gösterge var. Ciddi ciddi düşünmek gereken, evet, öyle değil mi? Peki bakalım bu hafta ne tür sonuçlar çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Milli takımımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Daha İnşallah. Çok konuşuruz. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Programımıza katıldığınız için eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 22, İstanbul az bulutlu 24, İzmir az bulutlu 26, Erzurum az bulutlu 16, Amsterdam az bulutlu 9, Atina sağanak yağışı 25, Bağdat açık 28, Berlin az bulutlu 10, Kiev az bulutlu 12, Lefkoşa az bulutlu 29, Londra yağmurlu 10, Madrid az bulutlu 12, Mekke sıcak 37, Moskova az bulutlu 8, New York az bulutlu 13, Paris az bulutlu 9, Pekin açık 15, Roma sağanak yağışı 21, Saraybosna az bulutlu 15, Viyana çok bulutlu 11 ve Zürih sağanak yağışlı 7 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 4-8 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider 13 Kasım'da başkent Washington'da görüşeceklerini teyit etti. Telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ikili meseleler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesine dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek 13 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ve telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum dedi. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülen DAEŞ elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ailesinin yakalandığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Trump açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı zamanda Suriye'yi, terörün kökünün kazınmasını ve daha pek çok başlığı konuştuk. Kendisiyle 13 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşeceğimizi umuyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip gelmeyeceğine dair pek çok şey yazılıp çizilen Amerikan basını görüşmeyi merakla bekliyor. Amerikan Kongresi'nin Türkiye aleyhindeki tasarıları nedeniyle Ankara'nın kızgın olduğu, görüşmenin böylesi kritik bir ortamda gerçekleşeceği hatırlatılıyor. Amerikan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'ın nezaketsiz mektubunu da hatırlatacağını belirtiyor. Basındaki bazı yorumlarda ise Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinden sonra aldığı hatırlatılıyor. Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her telefon görüşmesinden sonra onun isteklerini yerine getirdiği, bu seyahatinde bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Trump yönetiminin Kongre'nin aksine Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma çabasında olduğu da yapılan yorumlar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'a terör örgütü YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin söz verdiğinin aksine güvenli bölgeden 120 saatte çekilmediğini hatırlatacağı da ifade ediliyor. Amerikan Kongresi'nde ise bazı senatörler bu ziyareti engellemeye çalışıyor. Aralarında yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör Van Hollen'ın da bulunduğu 5 senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya yazdıkları mektupta Türkiye'nin operasyonunu durdurmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetin gözden geçirilmesini istediler. Ancak diğer taraftan Cumhuriyetçi Parti'nin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Risch, Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında Türkiye aleyhinde tasarı iyi olmaz şeklinde açıklamalar yaptı. Ayrıca Mitch McConnell yaptırım konusunu bir kez daha ve çok dikkatli bir şekilde düşünmeleri gerektiğini belirterek NATO müttefiki Türkiye'yi Rusya'ya daha fazla yaklaştırmak istemediklerini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi beklerken diğer taraftan Temsilciler Meclisi'nde aleyhinde yürütülen soruşturma nedeniyle zor günler geçiriyor. Donald Trump suçlanmasına dair soruşturmayı düzmece olarak nitelendirdi ve basınla Demokrat Parti'ye tepki gösterdi. Washington Post gazetesinin Adalet Bakanı William Barr'ın kendisinin suçsuz olduğunu söylemesini istediği şeklindeki habere tepki gösteren Trump, William Barr'dan kendisi için basın toplantısı düzenlemesini istemediğini söyledi. Donald Trump sosyal medya mesajında yalancı Washington Post adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırarak düzmece bir haber yazıyor. Böyle bir kaynak yok. Adalet Bakanlığı Zelenski ile telefon görüşmemizde sorun olmadığını açıkladı ifadelerini kullandı. Trump Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın ifade vermesi gerektiğini de söyledi. Haftaya başlaması öngörülen halka açık oturumları sahte olarak nitelendiren Trump, cadı avı olarak tanımladığı soruşturmanın Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in oyunu olduğunu belirtti. Bu arada Temsilciler Meclisi'nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Vekili Mick Mulvaney'e ifadeye gelmesi için celp çıkardığı belirtildi. Trump tarafından kovulan Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da Temsilciler Meclisi'nin ifade çağrısına karşın dün soruşturma ekibine gitmedi. Öte yandan suçlanmasına dair Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturma sürerken New York'ta bir mahkemeden Trump'a kötü haber geldi. Mahkeme yardım kuruluşu Trump Vakfı'nın siyasi ve ticari amaçla kullandığı gerekçesiyle Donald Trump'a $2 milyon para cezası verdi. Vakfın kapatılmasına karar verildi. Karara göre vakfa ait $1.700.000 diğer vakıflara aktarılacağı da belirtildi. New York Başsavcılığı geçen yıl yardım vakfı konusunda Trump ve ailesine karşı açtığı davada $2.800.000 ceza ödenmesi talebinde bulunmuştu. Amerikan Savunma Bakanlığı Suriye'deki petrol rezervleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı sözcüsü Jonathan Huffman, petrol gelirlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne değil Suriye Demokratik Güçlerine verileceğini söyledi. Ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin petrol gelirini kullanacağı belirtildi. Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jonathan Huffman, Suriye'deki petrol rezervlerine yönelik her türlü tehdidin bertaraf edileceğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı DAEŞ'le mücadele ve Suriye angajmanı özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey Türkiye'ye gidiyor. Büyükelçi Jeffrey 8-9 Kasım tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Jeffrey'in temaslarında Suriye'nin kuzeydoğusunda mevcut durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye İç Savaşı'nın çözüme kavuşması için 2254 sayılı tasarısının uygulanması ve terör örgütü DAEŞ'in kalıcı olarak yok edilmesi konularının masada olacağı öğrenildi. Jeffrey temasları sırasında Suriye muhalefetiyle de görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemden düşmeyen bir diğer konu da elektronik sigara ve ona bağlı ölümler. Bugüne kadar aromalı buhar nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Akciğer rahatsızlığından tedavi görenlerin sayısı ise 2000'e yaklaştı. Amerikan Doktorlar Birliği dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre 5 milyonun üzerindeki Amerikalı genç elektronik sigara bağımlısı. Söz konusu araştırmanın ardından Amerikan Akciğer Birliği bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada 10 yıllarca uğraşacağımız bir elektronik sigara krizinin ortasındayız ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türk'ten. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizinle haftanın ardından bir genel değerlendirme yapacağız. Biraz önce TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri aktardı. Aslında iki ülkenin çok ortak gündem maddesi var. Bir kere 13 Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi. Gözler bu görüşmeye çevrilmiş durumda. O görüşmeyi neler beklediğinizi soracağım ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Orada Suriye'nin kuzeyinden teröristlerin henüz çıkmadığını dile getirdi. Verilen saatlerin, sürelerin dolduğunu ama YPG, PYD, DAEŞ, PKK bütün bunların çekileceğinin sözünü verenler bunu gerçekleştirmiş değil dedi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'yı eleştirdi. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii Arzu Tutan, Suriye özelinde bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanı orada bunu ifade ederken hem Amerika Birleşik Devletleri ile var olan bir anlaşma var. Resulayn ile Tel Abyad arasında işte 32 kilometrelik bir derinlikte yaklaşık da 120 ile 150 kilometrelik bir alan. Bir de tabii Rusya ile var olan Soçi'de bir anlaşma var. Bunun ikisinde de iki ülke PKK YPG'nin bölgeden tamamıyla çekilmiş olduğunu açıklasalar da Türkiye'nin yapmış olduğu gözlemlerde işte son biliyorsunuz biz Rusya ile birlikte devriye atıyoruz. Devriyelerde işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu gözlemlerde PKK-PYD'nin hala bölgede aktif olarak durduğu ve çekilmediği anlaşılıyor. Hatta bu şu anda özellikle Tel Abyad Resulayn hattında Suriye Milli Ordusu'na PKK'nın saldırılar düzenlediği, bombalı işte araçlarla şehir merkezlerinde bir takım provokasyonlar içerisine girdiği, hani bu anlamda ABD'nin ve Rusya'nın var olan durum itibariyle üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmediklerini dile getirdi. Öyle de anlaşılıyor. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye eğer gerçekten Rusya açısından baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda imzalanan bu mutabakat metinlerindeki şartlar yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı devam edecek gibi gözüküyor. Kaldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri bununla ilgili çalışmalarını ve hazırlıklarını da yapıyor gibi duruyor. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu'nun bu bölgeleri tamamıyla güvenli hale getirecek bir şekilde bir hazırlık içerisine girdiğini görüyoruz. Tabii bu Türkiye açısından baktığımızda bir sorun olabilir ama asıl büyük sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin dün yapmış olduğu işte Suriye'nin petrol gelirlerinin SDG'ye verileceği. Düşünün yani bir ülke geliyor başka bir ülkeyi işgal ediyor. O ülkenin işte ham maddesine, petrolüne, gazına el koyuyor. Onu da istediği gibi başkasına dağıtabiliyor. Bunu yaparken halka sormuyor. Bunu yaparken ne bileyim bir bölgedeki diğer etkin güçlere sormuyor. Hani bu anlamda asıl tehlike bu. Çünkü bu durum her ne kadar biz güvenli bölge sayesinde PKK-PYD'yi 32 kilometrelik bir hattın dışına çıkarmış olsak da belli noktalarda ama Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı legal hale getirebilmek, resmi hale getirebilmek için bir proje üzerinde çalışıyor ve bunu uyguluyor. Nedir bu proje? Önce PKK'nın kendi kendine ekonomik anlamda yetebileceği bir alan oluşturuyor. Hemen işte Rakka, Deirizor tarafında. Daha sonra onları uluslararası arenada sanki terör örgütü gibi değilmiş de işte bir halk hareketiymiş gibi gösterebilecek bir tavır içerisine giriyor ki işte terörist başı Mazlum Kobani başta olmak üzere İlham Ahmet gibi bu terör liderlerini Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Temsilciler Meclisi gibi alanlarda ağırlayarak onları bir Suriye'de bir etkin güç, bir legal güç haline getirmeye çalışıyor. Bu asıl tehlike bu Arzu Türktuğan. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde de bunun özellikle üzerinde duracağını söyleyebiliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hani dün hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü hem Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. Yani Bağdadi nasıl DAEŞ terör örgütünün lideriyse ve Amerika Birleşik Devletleri onu yok etmek için nasıl bir çaba gösteriyorsa Mazlum Kobani gibi ve diğer isimler de PKK'nın terör örgütü liderlerindendir. O anlamda Türkiye hani bunların yok edilmesi konusunda ya da bunlara önlem alınması konusunda ve bunların legalleştirilmemesi konusunda müttefikleri, özellikle NATO müttefikleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bunlardan bir çaba istediğini, çaba görmek istediğini dile getirdi. Eğer bu çabalar yerine getirilmezse ABD nasıl ki Bağdadi'ye operasyon yapmışsa Türkiye'de Kobani olmak üzere diğer terör örgütü de ister Rakka'da olsun ister Deirizor'da olsun operasyon yapacağıyla ilgili bir sinyal verdi. Ben zannediyorum ki yani bu yıl bitmeden yani Aralık ayı 2019 bitmeden bu örgüt liderlerine bir operasyon yapılma, güçlü bir operasyon yapma hatta bazılarının yok edilme ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Sanki Türkiye artık tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi gördüğü terör örgütü liderlerini hedef alacak. Nerede olursa olsun. Bir de özellikle vurgulamış olduğu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la yapmış olduğu dün basın açıklamasında diğer terör örgütü liderlerine de vurgu yaptı. Özellikle FETÖ'ye Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgu yaptığını görüyoruz. İşte ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ziyarette de bu FETÖ liderinin teslim edilmesi ya da FETÖ üyelerinin o bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunma hakkının işte sona erdirilmesi gibi bir takım önlemler alınmasını isteyecek. Onun dışında burada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile yapmış olduğumuz Suriye'nin kuzeyindeki anlaşmada biz istediğimizi %100 elde etmiş olamayabiliriz. Ama müttefikimiz olan NATO'da çok büyük bir müttefikimiz olan ABD ile uluslararası ilişkiler anlamında diplomasi kanalı açık duruma geldi. Kapanabilirdi. Eğer bir kriz ortamı olsaydı kapanabilirdi ama şu anda o kapının açık olduğunu görüyoruz. ABD ziyaretinde F-35 başta olmak üzere Patriot füzelerinin alınması ki ben bunu da bir ihtimal dahilinde görüyorum. Özellikle Patriot satışı konusunda Türkiye'nin bir takım öne sürdüğü şartlar var. Eğer bu şartlar ABD tarafından kabul edilirse tıpkı S-400'de ki şartların aynısını Patriotlarda da sunuyor. Yani Rusya S-400'leri Türkiye'ye hangi şartlarda vermişse, kabul etmişse Patriotlar da o şartlarda almak istiyor. Ben diyor müttefikimden tabii ki almak isterim ama ortak üretim, işte uzmanların eğitimi, belli işte bir yılda teslimatı gibi bu şartları ABD'nin kabul etmesi halinde Patriotlar alınabilir. Bir de tabii F-35 konusu. Bu gerçekten sadece Türkiye açısından değil, Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok büyük sorun. Çünkü F-35'lerde 1000'e yakın F-35'lerin parçası Türkiye'deki fabrikalarda üretiyor. İzmir'de, Eskişehir'de, İzmit'te bu fabrikalarda üretiliyor ve 2020 yılına kadar bir alan var. Yani 2020 Şubat, Mart, Nisan ayına kadar eğer bu F-35'lerle ilgili sorun çözülmezse Türkiye ile ilgili, yani Temsilciler Meclisi'nin işte senatonun aldığı karar doğrultusunda bu 1000 taneki parçayı F-35'ler için başka bir ülke üretmek durumunda kalacak ki bu mümkün değil Arzu Türkdoğan. Yani başka bir fabrika bir yılda 6 ayda bu malzemeler nasıl üretiliyor, nasıl yapacak, kalitesi nedir ne değildir, bu çok zor. Hani buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. En ihtimal İşte Türkiye'nin tekrardan bu F-35'lerle ilgili F-35 uçaklarının projesine geri döndürülmesi, bunun yolunun aranması konusunda bir gelişme olabilir. Tabii bir diğer konu ise dün Cumhurbaşkanı şuna özellikle vurgu yaptı. Burada sanki Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması ile ilgili bir takım şeyler, düzenlemeler olacak. Çünkü 100 milyar dolara çıkarılması düşünülüyor iki ülkenin ticaret hacmi. Yani bu anlamda da Türkiye'ye bir takım kolaylıklar sağlanması, bir takım önerilerde bulunulması mümkün olabilir.
Peki şimdi bir son dakika gelişmesi var. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım. Size de soralım. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama. Diyarbakır Muş Bingöl kırsalında 3000 personel 175 komando timinin katılımıyla Kranbeş operasyonunun başladığı bildirildi diyor haberde. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi burada bu operasyon, Kranbeş operasyonu, Barış Pınarı harekatıyla bunu paralel bir şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi Barış Pınarı harekatıyla birlikte Tel Abyad'la Resulayn hattının güvenli bir alan haline getirilmesi, sonrası Irak sınırıyla işte Kamışlı'ya kadar olan bölgelerde Türkiye içine sızan bir takım PKK unsurlarının olduğu düşünülüyor. Çünkü Resulayn Tel Abyad hattında yapılan incelemelerde 90 kilometrelik yeraltı tünelleri ortaya çıktı. Bu yeraltı tünellerinin Irak sınırına kadar devam ettiği, yer yer de Türkiye sınırından içeriye giriş yaptı. Yani toplamda 340 kilometrelik bir tünel var. Yani bu PKK unsurları Türkiye'ye de giriyorlar yer altından, tüneller vasıtasıyla bir ilişki kuruyorlar. Barış Pınarı harekatı sonrası bazı PKK unsurlarının bu tünelleri kullanarak işte sınırdan Türkiye'ye giriş yaptığı ve tekrardan o PKK'nın eski dönemlerde olduğu gibi bir kış yapılanmasına girerek işte Şırnak, Van, Siirt, Mardin gibi bölgelerde terör faaliyeti içerisinde bir takım işte operasyonlar için hazırlık yapmaya giriştikleriyle ilgili istihbarat alındığını düşünüyorum ve bu anlamda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 3500 askeri personelle bu operasyonu yapıp Suriye'den kaçan ya da Irak'tan Türkiye'ye giren, Kandil'den Türkiye'ye giren PKK unsurlarını yok etmeye yönelik bir operasyon. Bu aslında güvenli hale getirme, temizleme, arta kalanları temizleme anlamda, kaçanları temizleme anlamda bir operasyon denebilir. İşte benim biraz önce söylediğim de Arzu Turtuğan, yani Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlıklarına devam ediyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri durmuyor. Hem Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeye giren işte bu PKK unsurlarını yok ederek, eğer bu mutabakat metinleri hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile uygulanmazsa, şartlar uygun olmazsa, bu ülkeler bunu tesis etmezlerse, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıran 5'ten sonra Suriye'yi yeni bir operasyon düzenleyebilir.
Hı hı. Şimdi biraz önce siz işte Amerika Birleşik Devletleri'nden o petrol gelirinin YPG'ye verileceği yönde açıklama yapıldığını, bunun tehlikeli olduğunu söylediniz. Yeni Şafak gazetesindeki haber de YPG'ye aynı zamanda Rusya'nın da destek verdiği, silah desteği verdiği yönünde. Bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi burada... Ben bu haberi doğrudan böyle değerlendiremeyiz Arzu Türk'ten. Burada biliyorsunuz Rusya ile yapılan mutabakat sonrası Rusya aynı İsa, işte Membiç, Kamışlı, Derbesiye, Malikiye, yani Irak sınırında bu bölgelerde, aynı El Arap'ta koordinasyon merkezleri açıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı üslere girdiği gibi bir de bölgede güvenliği sağlayacak bir takım koordinasyon merkezleri yapıyor. Bu haberde geçen aslında araç ve teçhizat yardımı o konvoy, o koordinasyon merkezlerine gönderilen Rus araçları. O koordinasyon merkezlerinde kiminle çalıştığıyla ilgili bazı şüpheler var. Yani Rusya burada o koordinasyon merkezi PKK-PYD'ye bağlı da işte araçları, işte zırhlı araçları onlara verdi diye bir durum yok. O koordinasyon merkezleri Rusya'ya bağlı ve o araçları Ruslar kullanıyor. Ama koordinasyon merkezinde acaba gerçekten Suriye rejimi mi, askerleri mi var? Gerçekten orada milli, yerli insanlarla birlikte mi çalışıyor? Yoksa eskiden belli kalan PKK-PYD unsurlarının üniforma değiştirerek, yani PKK-YPG üniformasını çıkarıp sanki yerel unsurmuş gibi ya da Esed rejimine bağlı askerlermiş gibi hareket ederek bu koordinasyon merkezinde çalışıp çalışmadığı ile ilgili. Burada haber hani başlık itibariyle doğru değil ama şüphe anlamında, yani PKK-PYD'lilerin o kalan unsurlarını üniforma değiştirerek Rusya'ya koordinasyon merkezlerinde yardım ettiğiyle ilgili bir takım ispatlı, görüntülü kanıtlar var diyebiliriz. Yoksa hani Rusya oradaki YPG'ler alın bu işte zırhlı araçları ben size veriyorum gibi bir durum söz konusu değil.
Peki. Şimdi tam işte böyle bir tablo içerisinde 13 Kasım'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmesi. Bu görüşmeden neler beklersiniz?
Şimdi bu 13 Kasım'la ilgili çok kritik bir durum. Şöyle, Trump açısından kritik bu durum. Çünkü Trump şu anda ABD iç politikasında sarmalanmış bir durumda. Büyük bir baskı var. Bir tarafta İşte Ukrayna'da işte John Biden ve oğluyla ilgili soruşturmaya müdahale etti ya da onlara soruşturma açılmasına istediğiyle ilgili telefon kayıtlarının ya da e-mail yazışmalarının deşifre edilmesi, basına düşmesi. Diğer taraftan işte Tuna Şanlı'nın dediği gibi Trump Vakfı'nın işte siyasete müdahale ederek kendisine yapılan bazı bağışları işte politik amaçlar için kullanmaya çalıştığı, işte Trump'ın Suriye'den çekilirken işte Türkiye'ye bir takım avantajlar sağladığıyla ilgili kongrede bazı hareketlenmeler var. İşte demokratlar da Pelosi'nin işte kongrede yapmış olduğu Trump'a yönelik baskı unsurları var. İşte istihbarat komitesinin yapmış olduğu baskı unsurları var. Hani bunlarla mücadele etmek gibi, bir de İsrail lobisinin işte Suriye'deki son dönemde Türkiye'nin daha etkin olması, Rusya'nın daha etkin olmasıyla birlikte işte İran'ın bölgeye daha gireceği, işte İsrail'in güvenliğinin bu anlamda bazı riskler taşıdığı ve bunun sorumlusunda Trump olduğuyla ilgili eleştiriler var. Tam Trump'la ilgili 13 Kasım'da ifade verecek. Trump ifadeye çağırıyor ve aynı gün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacak. Hani bu anlamda bir rövanş ya da Trump kendisine karşı yapılan bu saldırılara karşı da en büyük müttefiki, NATO'daki en büyük müttefikiyle görüşme yaparak ben önemli açıklamalar yapılacağını düşünüyorum. Yani 13 Kasım iki ülke ilişkileri açısından kritik bir tarih. Trump için de artık bir kopma noktası haline gelecek. Bu görüşme hani sıradan işte dostlar alışverişte görsün bağlamında bir görüşme olacağını düşünmüyorum Aziz Türkdoğan. Tıpkı Suriye'den çekiliyorum açıklamasına bir devamı olarak sanki PKK-PYD'ye, Kandil merkezli PKK-PYD'ye yönelik bir takım kararlar alınması muhtemel. Bir de tabii FETÖ'ye yönelik bir takım kararlar alınması muhtemel ama bunu engellemek için de Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde hazırlıklar var. Mesela şöyle bir karar tasarısı sunulmuş. İşte ABD'nin Türkiye'ye satmış olduğu silahların Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı sırasında kötüye kullanımından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını durdurmasıyla ilgili bir karar tasarısı var. Yeni sunulmuş. Şimdi bakın bu dönemde biliyorsunuz bizim Avrupa'daki müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği gibi işte dostu düşmanı gördük diyor biz, hı hı, Barış Pınarı Harekatı sırasında. Orada çoğu ülke Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri şu anda yapmak istiyor. Trump sanki bu hamleye karşı ben başta Patriot F-35'lerle ilgili tam tersi bir mesaj vererek bu durumu kendisine karşı yapılanlara özelinde bir hamle yapması muhtemel olarak gözüküyor Arzu Türkdoğan.
Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.